Ayrım 4.
Son kertede çocuklar engellemelerden değil, bu engellemelerin toplumsal anlamlarının yokluğu ya da yetişinden ötürü nevrotik olurlar. Yapılan şeylerin bir anlamı olması, toplumsal bir anlamı olması. Bunun da ne denli önemli olduğunu Erikson'dan öğreniyoruz. Kuşkusuz bunu sadece o söylemiyor ama altını kalın bir çizgiyle çiziyor. Sadece yasaklama, sadece izin verme değil, yapılanların toplumsal anlamlı şeyler olduğunu anlatabilme. Bu bölümü Erikson'dan dinleyelim. Yalnızca varoluşa ilişkin temel güven, temel güvensizlik konulu çekirdek çatışmanın çözümü için kalıcı örüntülerin sıkıca yerleştirilmesi, benliğin ilk görevi ve dolayısıyla her şeyden önce anne bakımı içerisinde bir görevdir. Ancak burada şunu söylemek gerekiyor. Çok erken bebeklik deneyimlerinden oluşan güvenin toplamı, verilen yiyeceklerin ya da sevgi gösterimlerinin niceliğine değil, daha çok anne ile ilişkin niteliğine bağlı görünmektedir. Bir yandan bebeğin bireysel gereksinmelerinin duyarlı bir bakımla karşılanması, öte yandan bebeğe kültürünün yaşam biçiminin güvenilir çatısı içerisinde güvene değer bir kişi olduğuna ilişkin güçlü bir duygunun verilmesi. İşte bu ikisini birleştiren bir uygulama yoluyla anneler çocuklarında bir güven duygusu yaratırlar. Bu ise çocukta bir kimlik duygusunun temelini oluşturur. Bu da sonradan iyiyim duygusu, kendi olma duygusu, güvenilen biri durumuna gelme duygusuyla birleşecektir. Bu yüzden çocuk bakımının önceden tanımladığımız zorunluluklarının doğum, beslenme, diş çıkarma, sütten kesme gibi belirli sınırları içinde büyüyen çocuğun bu ya da sonraki evrelerde dayanamayacağı az sayıda engelleme vardır. Yeter ki engellenme, bireysel yaşam sürecinin sonuçta anlamlı, daha geniş bir sahipleniş içerek bütünleşmeye ve bu bütünleşmeye doğru gelişimi sırasında sürekli olarak yenilenen daha büyük bir aynılık ve daha güçlü bir süreklilik yaşantısına yol açsın. Anne babalar yalnız yasaklama ve izin verme ile yönlendirme yollarını kullanmakla kalmamalı, çocuğa ne yapıyorlarsa bir anlamı olduğuna ilişkin derin, neredeyse bedensel bir inanma sağlayabilmelidirler. Son kerede de çocuklar engellemelerden değil, bu engellemelerin toplumsal anlamlarının yokluğu ya da yetisinden ötürü nevrotik olurlar. Ancak en elverişli koşullarda bile bu evre, ruhsal yaşama bir iç bölünme duygusunu ve yitirilmiş bir cennete olan evrensel bir geçmiş özlemini sokar gibi görünmekte, işte yoksun kalmışlık, bölünmüşlük ve terk edilmiş duygularının bu güçlü bileşimine karşı temel güven tüm yaşam boyu kendini sürdürmelidir. Düşünüyorum, o mutlu bebek sözlerini, o mutlu çocukluk günleri öyküsünü, bebeğin hayatında bile çatışma var. Bebeğin hayatında bile mutluluk çabayı gerektiriyor. Bir bebeğe bile çevresinin güvenmesi gerekiyor. Bilemediğimiz ne çok şey, yapamadığımız ne çok şey. Bir an bebeği bırakıyor, gençleri düşünüyor. Güvenmediğimiz gençleri. Hayatlarında toplumsal bir anlam katamadığımız gençleri. İç çatışmalarını bilemediğimiz, kimlik arayışlarını anlayamadığımız gençleri. Bize de yazık olmuş, onlara da yazık oluyor. Gençler ve onların gerisindeki çocukluk, bebeklikten sonrasına da bakalım. İkinci çağ, erken çocukluk, 1 ila 4 yaş. Bebek 1 yaşına gelirken kasları da güçlenir. Kaslarının güçlenmesi artık 1 yaşına gelen çocuğa iki olanak sağlar. Yürümek ve dışkısına egemen olmak. Çocuk artık iki ayağının üstünde durmayı, yürümeyi öğrenmektedir. Büzülen kası yoluyla da dışkısını tutmayı ve bırakmayı yapabilmektedir. İşte bu yetileri kazanmak çocuğun yeni bir dönemini başlatır, özerk olma dönemini. Bu dönemdeki çekirdek çatışmanın olumlu niteliği özerkliktir. Ama insanı özerk kılan her yeti birlikte yeni sorunlar getirir. Bu sorunlar da ne yapılacağına karar vermedir ve karar verdiği şeyi başarmadır. İki ayağının üzerine kalkıp yürümek, sanıldığından daha çok işlevin birlikte yapılmasını gerektirir. Kasların gücüne güvenmek, beden bölümlerinin birbirine uyum sağlamasını başarmak, böylece de dengeli bir yürüyüşü gerçekleştirmek. Başlangıçtaki güvensiz, sarsak adımlar giderek yerini daha güvenli, denenmiş bir dengeye bırakır. Çocuğun kendine güveni de böylece artar. Dışkıyı isterse tutabilmeye, isterse bırakmaya olanak veren anüs büzücü kaslarına egemenlik, çocuğa bir sorunla birlikte gelir. Çocuk arka tarafını görememektedir. Bu bilinmezlik onun güven duygusunu zedeleyecek, her zaman arka tarafını koruma gereği duyacaktır. Artık bu dönemde toplumsal destek ya da köstek daha belirgindir. Çocuk yaptıklarında desteklenir de ayıplanıp kösteklenebilirdi. Bu dönemin çekirdek çatışmasında olumsuz nitelik utanç ve kuşkudur. Çocuk yaptıklarının olumlu karşılandığını görünce özerklik niteliği gelişecek, olumsuz karşılandığını görürse utanç ve kuşku duyacaktır. Erikson utanç duygusu üzerinde daha çok durulması gerektiğini, bu kavramın suçlulukla karıştığı için yeterince incelenmediğini belirtiyor. Utanç duygusu güçlü bir duygudur. Utanç duyan insan kendisinin görülmemesini diler, ortadan kaybolmayı düşünür. Keşke yer yarılsa da içine girsem der. Bu da yok olmayla eşdeğerdir. Bu dönemde çocuğun çevresinin önemi daha da büyük. Anne, baba ve büyüklerin çocuğun bu dönemi üzerindeki etkileri yine akılcı ve ölçülü olmak zorundadır. Çocuğu bu döneminde özelliğini geliştirici biçimde destekleyebilmek, onu yaptıklarından utanç ve kuşku duymasına yol açmadan yönlendirmek son derece önemlidir. Bu dönemde çocuğun kakasını istediği gibi kullanabilmesi, yani tutması ya da bırakması, onun için bir kendini anlatma biçimi olabilir. Bu anlatım biçimine dikkat ederek çocuğun iyi durumda mı yoksa tepkili mi olduğunu anlayabilmek olasıdır. Bu dönemin önemi çocuğun sonraki hayatında özerkliğin mi yoksa utanç ve kuşkunun mu ağır basacağının belirleyici olmasındandır. Düşünmemiz gerekiyor. Toplumumuzda bunca karar veremeyen insan nereden çıkıyor? Hayatı boyunca seçme yapmakta zorlanan insanlar neden bu kadar çok? Neden kararlarını başkasına bırakarak rahatlayan insanlar toplumumuzda daha kolay yaşıyor? Neden birçok insanımız artık senin karar vermen gerekiyor dendiği zaman rahatsız oluyor da, sen karar vermeyi bana bırak, sen benim verdiğim kararlara uy yeter diyen insanlarla daha rahat ediyor? Neden bize adil bir diktatör gerek diyen birçok insan var? Düşünmemiz gerekiyor. Kendisi düşünen, kendisi karar veren, kendi verdiği kararları uygulamaktan hoşlanan insanlar neden toplumumuzda dik başlı, uyumsuz olarak niteleniyor? Neden demokrasiyi yaşatamıyoruz? Bir süre demokrasiye ara verilmiştir buyruğuna, insanlar neden bu kadar kolay boyun eğiyorlar? Pek de bilmiyoruz değil mi? Hemen, işte bizim insanımız böyle deyip geçiveriyoruz. Şimdi bütün bunları daha iyi anlamamız gerekiyor. Çocukluk döneminin evrelerine yeni bir gözle bakmamız gerekiyor. Çocuk eğitimine daha başka bir gözle bakmamız gerekiyor ve sormamız gerekiyor. Yoksa biz bu toplumda seçmeyi öğretemediğimiz 3 yaşındaki yetişkinlerle mi yaşıyoruz? Ondan dolayı mı koskoca adamları ürkütmeye birkaç davranış yetiyor? Bilmemiz gerekiyor. Bir toplumu anlamak için bütün bilim disiplinlerinin el ele vermesi bundan ötürü gerekli. Bu özerklik ve karşıtı olarak utanç ve kuşku konusu beni çok düşündürdü. 3. çağ, orta çocukluk, 4 ila 7 yaş. Olumlu nitelik girişim, olumsuz nitelik suçluluk duygusu. 3-4 yaşlarındaki çocuk artık yetileri gelişmiş, yürümeyi öğrenmiş, çevresine bakmaya başlamış bir kişiliğin sahibidir. Şimdi ona gereken dünyasını genişletmek, yeni kaleler fethetmektir. Bu da girişim demektir. Girişim eylem anlamında girişmek ve becermektir. Çocuk uzun süren yaşamının bu döneminde her şeyi merak eden, her şeyi soran, her şeyi isteyen, her şeyi kurcalayan dinamik bir varlıktır. Bu dönemin bir özelliği de çocuğun cinselliği tanımaya başlamasıdır. Çocuk organ cinselliğini merak eder ve tanımaya başlar. Annesinin sadece kendisine sevgiyle bakan insan olmadığını, cinsiyetini de kavramaya başlar. Bununla birlikte ensest yasağını, yasak sevgi sınırını da anlar. Bir özellik de anne-baba özdeşleşmesinin kurulmasıdır. Bu özdeşleşme çocukta üst benlik oluşmasına yol açacaktır. Çocuk artık iyi kötü, doğru yanlış, istenen istenmeyen edimleri öğrenmeye başlayacaktır. Yine bu dönemde çocukta törel sorumluluk gelişmeye başlayacaktır. Çocuk kardeşine bakmaktan, sorumluluk almaktan hoşnut olacaktır. Doğrusu bu dönemin çok büyük bir önem taşıdığını anlamak gerekiyor. İnsanın bu çağında başlayan girişimci niteliği, hayatı arayış merakı, çevresini genişletme istemi akıllıca desteklenirse, ileride özgür düşünceyi, geleceğe yönelik emeller geliştirmeyi, bir edimi gerçekleştirmeyi sağlayacaktır. Ama işin tersi olur da, çocuğun kuşkusuz birçok yanlışı da olacak, girişimciliği büyüklerin rahat etmesi adına engellenir. Çocukta zamansız ve katı bir üst ben oluşmasına çaba harcanırsa, işte o zaman çocukta suçlulukla duraklama olur. Bu dönemdeki çatışmanın olumsuz niteliği çocuğun davranışlarına egemen olur. Böyle bir çocuk, büyüklerinin sözünden çıkmayan, onların her dediğine tabi olan, edilgin, ürkek, bağımlı bir çocuk olur. Annesi, keserim pipini, pipisiz kalırsız dediği zaman çocuk korktu. Bunun olabilirliğini düşündü. Anne ise dehşet içinde kalmıştı. 5 yaşındaki oğlu pipisiyle oynuyordu. Ne yaptığını tam olarak bilmiyordu ama bunun çok kötü bir şey olduğunu biliyordu. Ne yapıp edip çocuğu bundan vazgeçirmek gerekiyordu. Şimdi böyle olursa sonra nasıl başa çıkabilirdi ki? Annenin iyi diş edilme kompleksinden haberi yoktu. Bu karmaşanın çocuğun gelişiminin tam da bu evresinde olabileceğine ilişkin bir şey bilmiyordu. Nereden bilsin ki ona annelik diye çocuğunu iyi beslemek, temiz giydirmek, tehlikelerden korumak öğretilmişti. Geri yanı kendiliğinden olurdu. Hep öyle olmuş, hep öyle görmüştü. Zaten bu yaş çocuklarına hep yapma demek gerekirdi. Onca iş içinde bir de çocukların munzurluğuyla uğraşmak ek zorlanma oluyordu. Akşama kadar çocuklara yapmayın, etmeyin diye söylenmek gerekiyordu. Evet, inkar etmiyordu. Ara sıra da pataklıyordu ama siz de onlarla bir gün yaşasaydınız, böyle yapmanın kaçınılmaz olduğunu anlardınız. Ama ne kadar sinirlenirse sinirlensin, çocukların başlarına vurmazdı. Başlarına vurulan çocukların aptal olduğunu duymuştu. Çocuklarını aptal yapmaya da niyeti yoktu. Bir çocuğun bu denli uğraştırıcı olduğunu daha önce söyleseler inanmazdı. Bir anda nasıl da ortalığı karıştırıveriyordu. Önüne oyuncaklarını koyuyor ama çocuk bir süre sonra sıkılıyor, yeni şeyler istiyordu. Hep de onunla uğraşacak değildi ya, evin önce işi kendisini bekliyordu. Evet, birkaç kere de çok yorgun olduğu zamanlarda bıkkınlık ve umutsuzlukla ben öleyim de annesiz kal dediğini anımsıyordu. Çocuk birden değişmiş, sessizce ağlamaya başlamıştı. Sonra gelmiş, anneciğim ne olursun ölme demişti. İçinden gülmüştü kadın. Sonra da çocuğuna acımıştı. Tamam, ben ölmem ama sen yaramazlık yapıp beni bıktırma demişti. Çocuk yetiştirmek çok güçtü canım. Anne olmayanın bunu bilmesi mümkün değildi. Acaba bir yuvaya mı verseydi? O da nasıl olacaktı? Her yere güvenilmezdi. Sonra dünyanın parası. Bu dönemde erkek ve kız çocuklarının cinsel kimliklerinde farklar belirir. Erkek çocuklarının davranışlarında faallik, girici özellikler ağır basar. Kız çocuklarındaysa ele geçirme, sevimli olup kendini beğendirme özellikleri ağırlık kazanır. Bu davranışlara büyüklerin cinsel eylemleri yakıştırmasını yapmamak doğrudur. Bunlar çocukların normal kişilik gelişmesidir. Bu dönem çocuğuna da ilgi, sevgi ve destek gerekir. Onun girişimci yanını bilerek desteklemek, yanlışlarını da onda suçluluk duygusu yaratmadan öğretmeyi bilmek. Doğru yaklaşım bu. Dördüncü çağ, çocukluğun sonu, 7 ila 12 yaş. Aşağılık duygusuna karşı iş yapıcılık. Çocuk bu yaşlara gelirken hayata hazırlanma yolunda önemli adımlarını atmıştır. 6-7. Güçlenmiş yetileri gelişmiş, kendi becerilerini sınamış, girişimciliği tanımış durumdadır. Şimdi artık iş yapmaya hazırdır. Gereken işler yapmak, kendini göstermek, toplumsal değerini kazanmak zamanı gelmiştir. Bu yaşlarda kollarını bacaklarını oynatarak kişisel haz duymanın ötesine geçen çocuk, aile yuvası içinde de daha fazla kendini kanıtlama aracı olmadığını fark eder. Artık yuvanın dışında bir şeyler yapması gerekmektedir. Duyguları da bir ölçüde yatışmış, kendini yapabileceği işlere verecek duruma gelmiştir. Bu dönem alet kullanma ve iş yapma dönemidir. Çocuk ister bir ormanda büyüsün, ister tarlada olsun ya da okula başlasın, kendi dışındaki dünyayla uyum sağlamak, aletleri tanımak, onlarla çalışmak ve iş yapmak isteği duymaktadır. Bu dönemin çocuğu öğrenmeye açıktır ve isteklidir. Çevresine bakar, ilişki kurar, öğrenir, öğrendiklerini yapmaya çalışır, yaptıklarının değerini anlamak ister. Bu dönemin olumsuz özelliği aşağılık duygusudur. Eğer çocuğun iş yapıcılığı engellenirse, aletlerle uyum sağlamada başarısız olursa, yaptığı iş değersiz bulunursa, çocuk aşağılık duygusuna girebilir. Bu durumda da umudu kırılacak, gelişmesi duraklayacak, daha geri bir döneme sığınmaya çalışacaktır. Böyle bir başarısızlık, insanın toplumla kaynaşmasının önündeki ciddi bir engeldir. İnsanın toplumsallaşması, bebeklikten başlayan bir süreçtir. Bir sürecin gelişmesinde bu yaş dönemi özel bir önem taşır. Bu dönemdeki iş yapıcılık sadece bir işin başarılması değil, ekip çalışmasının da tanındığı, benimsendiği bir dönem olarak toplumsallaşma sürecinin güçlü bir dönemecidir. Bu dönemi başarıyla sürdüren çocuklarda başka çocuklarla birlikte çalışma yetisi ve isteği güçlenecek, tersine bir durumun gelişmesi çocuğun arkadaşlarından uzaklaşmasına, dünyanın bir bölümüyle iletişim kurmaktan kaçınmasına yol açacaktır. Bu da yeni öfkeler, yeni bastırmalar, yeni çalkantılar demektir. Pek çok çocuğun gelişmesi bu dönemde bu nedenlerle kesintiye uğrar. Bu dönemde yapılacak bir yanlışa da önemli değinmek gerekiyor. Bu yanlış da çocuğu sadece iş yapıcılığıyla değerlendirmektir. Çocuğu bu dönemde desteklerken gelişmesinin insanca yönünü bir yere bırakmamak zorundadır. Onu sadece yaptığı işlerle değerlendirmek, çocuğun insanca ufkunu geliştirmeyi unutmak, ileride işiyle aşırı özdeşleşmiş, kendisini sadece işindeki başarısıyla değerlendiren insanın doğmasına yol açacaktır. Bu durumda Erikson'un deyimiyle önemli bir tehlikedir. Ona göre, eğer kişi biricik yükümlülüğü olarak işini görür ve değerliliğinin tek ölçütü işe yarama olursa, teknolojinin ve kendisinin sömürme konumunda olanların uydumcu ve düşüncesiz kölesi durumuna gelir. Erikson'un tanımı insanı düşündürüyor. Teknolojinin ve kendisini sömürme konumunda olanların uydumcu ve düşüncesiz kölesi. Bir süredir toplumumuza egemen olan siyasal ideolojinin bize nasıl bir gençlik gerekiyor sorusuna verdiği yanıt karşımıza çok erken çıktı. İleride incelemeyi düşündüğümüz konu Erikson'un bir açıklamasıyla karşımıza çıkıverdi. Teknolojinin ve kendisini sömürme konumunda olanların uydumcu ve düşüncesiz kölesi. Bu tanımla şöyle açıklamalar arasındaki paralellik hemen gözümüze çarpmıyor mu? Bize gerekli olan gençlik, politikaya karışmayan, modern teknikleri bilen, yabancı dil bilen, çalışkan gençlerdir. Erikson iki niteliği vurguluyor: uydumcu ve düşüncesiz. Egemen ideoloji de aynı nitelikleri istiyor. Düzene uygun olarak gelişen, yani düzenin nimetlerinden yararlanan ve kendi işinin dışındaki işlere karışmayan. Tartışmayın, size öğretilenin dışındakileri aramayın, düşünmeyin. Kuşkusuz nasıl bir gençlik sorusuna hiçbir zaman açıkça bu yanıt verilmiyor. Ama tanımları aşıp da işlevlere gelince hemen nelerin istenmediğini görüyoruz. Nelerin istenmediği aynı zamanda nelerin istendiğinin de ölçütleridir. Konu ileride ayrıca ele alınacaktır ama daha 7 ila 12 yaşlar döneminde önemli olduğuna göre bu yaş dilimini kapsayan ilkokul eğitimine de dikkatimizi çekecektir. Bir önemli noktada ülkemizde 5 yaşından başlayarak çocuklara verilen din eğitimidir. Din eğitimi çocukları nasıl etkiliyor? Onların kişilik gelişimi üzerinde hangi yönlendirmeleri yapıyor? Bugün artık sadece resmi olmayan din eğitimi değil, Okullarda yapılan resmi din eğitimi de ciddi bir sorun olduğuna göre bu eğitimin programı, ilkeleri, uygulamaları çocuk kişiliğini nasıl biçimlendiriyor? Bu sorunun da dikkate alınması gerekli. Ülkemizde 7 ila 12 yaş arasındaki çocukların eğitimine tümel bir bakış, bu eğitimin çocukların iş yapıcılığını mı geliştirdiğini yoksa onlarda aşağılık duygusu mu uyandırdığı konusunun ipuçlarını da verecektir. 5. çağ ergenlik, 12 ila 15 yaş. Yeniden hızlı büyüme. Şimdiye kadar kazandıklarıyla bundan sonra yapacaklarının hesaplanması. Ben kimim, ne yapabilirim sorularının yükü. Dönemin olumsuz niteliği rol kargaşası. Olumlu niteliği kimlik. Çekirdek çatışma bu ve önemli. Büyümenin belki de en bunalımlı dönemi. İçim içime sığmıyor sanki. Çok şey yapabilirim, biliyorum ama ne yapabileceğimi bilmiyorum. Hem çok güçlüyüm hem çok güçsüz. Bir zaman geliyor, dünyanın fatihi oluyorum. Bir zaman geliyor, hüzünlü bir çocuk oluyorum. Arkadaşlarım var. Arkadaşlarım çok önemli. Arkadaş edinmek istiyorum. Bir arkadaşım daha olunca çok seviniyorum. Onların da beni sevmelerini çok istiyorum. Hep arkadaşlarla buluşuyoruz. Yapacak öyle çok şey buluyoruz ki. Arkadaşlık ne güzel bir şey. Evin dışını keşfediyorum. Yeni yeni anlıyorum evin dışına ne güzel olduğunu. Arkadaşlarla sinemaya gidiyoruz. Geziyoruz. Yeni açılan hamburgercilere gidiyoruz. Bizim kendi yerlerimiz var. Kendi yerlerimizin olması ne güzel. Buraları yalnız biz biliyoruz. Yalnız bizim olan ne çok şey var. Hep aramızda konuşuyoruz. Birbirimize anlatıyoruz. Ne çok gülüyoruz. Kimi zaman da birbirimizi kızdırıyoruz. Bir gün bir laf buluyoruz. Hadi bakalım. O laf aramızda bir süre dolanıyor. Hepimiz o lafa söyleyip gülüyoruz. Biz bir grubuz. Birbirine bağlı bir grup. Birbirine sadık arkadaşlar. Grup olmak çok güzel. Hep birbirimize bakıyoruz. Ya grubum olmasaydı? Ya grubun dışında kalırsam? Bundan korkuyorum. Kızları da konuşuyoruz elbette. Kızlarla dalga geçiyoruz. Ne var ki bunda? Bir kız var hoşuma giden ama nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum.